Muhterem kardeşlerim, uluhiyet tevhidi Yüce Rabbimizin ibadette birlenmesidir. Yani kulların fiillerinde Allah'ı birlemesidir. Yani kullar eda ettikleri, icra ettikleri ibadetleri yalnız Allah'a yapmalarıdır. Kulun fiillerinde Allah'ı birlemesidir. Tevhidin bu kısmı için hem insanlar hem de cinler yaratılmıştır. Ve Allah-u Teala bizleri tevhidin bu kısmını gerçekleştirmek için yaratmıştır. Zariyat suresinde de geldiği gibi ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım der Yüce Rabbimiz. Enbiya suresinde geldiği şekliyle senden önce hiçbir Resul göndermedik ki ona benden başka ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyetmiş olmayalım. Yine Nahl suresinde andolsun ki biz Allah'a kulluk edin, tağuttan sakının diye emretmeleri için her ümmete bir peygamber gönderdik der Yüce Rabbimiz. Peygamberler kavimlerine hep bu mesajla gitmiştir. Rasullerin gönderilme sebebi, kitapların indirilme sebebi, Allah'ın birlenmesidir ve Allah'a yalnız Allah'a ibadet etmektir. Rasullerin ilk daveti bu olmuş arkadaşlar. Resuller gönderildikleri kavimlere davetlerine hep Allah'ı birlemeye çağırmakla başlamıştır. Son sözleri de şu olmuş. Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer olmuş. Tevhidin bu kısmı için arkadaşlar ümmetler arasında düşmanlık, tevhidin bu kısmı için peygamberler ile ümmetler arasında düşmanlık ve husumetler ortaya çıkmış. Tevhidin bu kısmının gerçekleştirilmemesi neticesi kılıçlar kınından sıkılmış. Hurafeciler ile hurafe ehli ile tevhid ehli arasını ayıran en büyük özellik bu olmuş tevhidin bu çeşidi. Evet, uluhiyet tevhidi İslam dininin hakikatidir. Tevhidin bu kısmı dinin hem ilkidir hem de sonucudur. Sonudur yani. İslam tevhidinin hakikatidir dedik bu tevhid. Bu kadar önemli olmasına rağmen tevhidin bu çeşidi insanların çoğu tarafından inkar edilmiş. İnsanların çoğu Allah'ın ibadette birleneceği prensibine, gayesine karşı çıkmış. İnkar etmiş, Allah'tan gayrısına kulluk etmişler. İbadetlerini Allah'tan gayrısına sunmuştur. Yüce Rabbimiz ilk peygamberlerden son peygamberlere kadar bütün peygamberleri Allah-u Teala'nın onları yarattığını ikrar etmek için değil, Allah-u Teala'yı ibadette birlemeye çağırmak için göndermiştir. Allah'ı bilmek için değil, birlemek için gönderilmiştir peygamberler. Yani peygamberlerin gönderiliş sebebi rububiyet tevhidini gerçekleştirmek için değil, genelde uluhiyet tevhidini gerçekleştirmek içindir. Ayette de buyurulduğu gibi şöyle dediler. Kimler? Müşrikler. Sen bize tek Allah'a kulluk etmemiz ve atalarımızın tapmakta olduklarını bırakmamız için mi geldin? Derler. Dolayısıyla peygamberlerin gönderildikleri kavimler tevhidin bu çeşidini kabul etmemişler. Yani uluhiyet tevhidini kabul etmemişsiniz. Allah ile birlikte başkasına ibadet edip başkasını, gayrısını Allah'a ortak koşarak ona ortaklar, benzerler, eşler ve denkler tutmuşlardır. Uluhiyet tevhidi La ilahe illallah kelimesini de içermekte. Ve bu kelimeye de delalet etmekte. Dolayısıyla kısaca bu kelimeden bahsedelim. Allah'tan başka hakkıyla kulluk edilecek başka bir ilah yoktur. Allah'tan başka hakkıyla kulluk edilecek başka bir ilah yoktur. Manasına gelir La ilahe illallah. Dolayısıyla Allah'tan gayrı kulluğu hak eden, Allah'tan başka kulluğun yapılması uygun olan bir ilah, bir kimse yoktur. O yüzden Allah'tan gayrısına dua etmek, Allah'tan gayrısına sıkıntı anında yalvarmak, Allah'tan başkasına adak adamak, Allah'tan başkasına kurban kesmek doğru değildir. Biz kullar idra ettiğimiz her türlü ibadeti yüce Rabbimize yapmamız gerekir. Bu da Allah'ın ibadette birlenmesidir arkadaşlar. Hadiste geldiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dirhem ve dinarın kulu helak oldu demektedir. Yani markın, euronun, doların kulu helak oldu diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmakta. Yani kişi maddenin, paranın kulu ve kölesi olabiliyor. Kişi dünyanın kulu ve kölesi olabiliyor. Dolayısıyla o şey onun ilahı yani mabudu olabiliyor. O yüzden ilah kelimesi arkadaşlar kendisine kulluk edilen, kendisine itaat edilen mabud manasındadır. Hak da olsa, batıl da olsa kendisine itaat olunan, itaat edilen mabuda verilen isimdir. Kalplerin sevdiği, kalplerin ilahlaştırdığı, kalplerin korktuğu, kalplerin tazim ederek, yücelterek, tevazu ile önünde eğildiğine verilen isimdir ilah. Hak da olsa, batıl da olsa ibadet edilen her şeye ilah adı verilir. Allah kelimesi ise ilah kelimesinden türemiş özel bir isimdir. Allah'tan başkasına verilmesi doğru ve caiz değildir. Bu kelime bütün isim ve sıfatları içine alan Allah'ın en büyük ismidir. La ilahe illallah kelimesinde iki tane temel mesele vardır arkadaşlar. Birincisi inkar etme. La ilahe illallah kısmı. İnkar etme. Burada Allah'tan başka kendisine kulluk edilen, Allah'tan gayrı kendisine kulluk edilen bütün ilahları, bütün mabutları, bütün tanrıları inkar ediyoruz. Kabul etmiyoruz. Onlara yapılan kulluk, onlara yapılan kulluk eylemleri, onların putlaştırılması, onların ilahlaştırılması kabul değildir. Reddediyoruz, inkar ediyoruz. Manasına gelir la ilahe. Hiçbir ilah yoktur. Batıl ilahların hepsini reddediyoruz, reddediyoruz, inkar ediyoruz, kabul etmiyoruz. İkinci temel mesele Allah'ın ibadete tek başına layık olduğunu söylüyoruz. İllallah derken. Bütün ilahları reddediyoruz. Hayır, ancak hak olan bir ilah var, o da Allah diyoruz. Kur'an'ın devamlı surette üzerinde yoğunlaştığı ilke budur. Bir taraftan ispat, bir taraftan inkar. Bir taraftan batıl olan bütün ilahları inkar ediyoruz. Diğer taraftan ibadetin, uluhiyetin, kulluğun yalnız ve yalnız Allah'a ait olduğunu söylüyoruz. Bu Kur'an'ın usulümüzdür arkadaşlar. Evet, Allah-u Teala ibadete tek başına layıktır. Çünkü Halik olan O'dur. Çünkü rızkı veren O'dur. Malik olan O'dur. İşlerin hepsini idare eden O'dur. Dolayısıyla bütün kulların, mahlukatın, yaratılmışların Allah-u Teala'ya şükür olarak ibadette O'nu birlemeleri, kulluklarını yalnız ve yalnız O'na yapmaları, O'na sarf etmeleri gerekmektir. Evet, La İlahe İllallah kelimesi tevhid kelimesidir arkadaşlar. Bu kelime ile Rabbimizi birleriz biz. Her türlü eksiklikten, ortaklıktan Rabbimizin beri olduğunu, münezzeh olduğunu söyleriz. La İlahe İllallah kelimesi kopmayan bir kulptur. Bu kelime aynı zamanda takva kelimesidir de. Bu kelime ile takvaya ulaşırız ve bu şekilde saadet ehlinden oluruz. Bu kelimeyi terk ettiğimiz zaman ise hem dünyada hem de ahirette sıkıntılı bir yaşantı ile karşılaşırız. Bu kelimenin gereklerini gerçekleştirdiğimiz zaman, hakkını, hukukunu gözeterek bu kelime ile amel ettiğimiz zaman hasenatların bulunduğu mizan tartı ağırlaşır. Bunun vasıtasıyla kişi naim cennetlerine ulaşır. Bu kelimeye olan bağlılık azaldığı zaman ya bu kelime terk edildiği, bırakıldığı zaman ya kusurlu olunduğunda hasenatların bulunduğu mizan hafifler. Dolayısıyla sonucunda kabirde azap, kıyamet gününde de ateş vardır. Bu kelime La İlahe illallah kelimesi Allah'ın bütün mahlukatı üzerindeki hakkıdır. Kuldan ilk olarak talep edilen farzdır bu. İlk insanlardan bu talep edilir. Ve son farzdır da aynı zamanda. Peygamberimiz bu hususta kimin son sözü La İlahe illallah olursa cennete girer buyurmaktadır. Bu kelime ile kişi İslam'a girer ve bu kelime ile dünyadan çıkar. Ve bu kelimeyi söyleyen insan hakkında Müslüman hükmü verilir. Dolayısıyla bu kişinin canı, malı koruma altına alınır. Bu kelimeyi söyleyen ateşte devamlı kalmayacağı hükmü verilir. Günahkar da olsa muhakkak surette bu kelime sebebiyle eğer Yüce Rabbimiz adaleti sebebiyle bu kelimeyi söyleyen insanın ateşe girmesini irad ettiyse, murad ettiyse ateşe girecektir, temizlenecektir ama nihayetinde yine çıkacaktır. Bu kelime sebebiyle insanlar, iman edenler ve inkar edenler, iyiler ve kötüler olmak üzere ayrılır ikiye. Ve bu kelimeyi sevenlerle dost olunur. Bu kelimeyi sevmeyenlerden uzaklaşılır. Evet, bu kelimenin faziletlerine sahip olabilmek için bu kelimeyi sadece mücerret olarak söylemek yetmiyor. Bu kelime söylendiği zaman bütün şartları yerine getirilmeli ve bu kelimeyi bozan şeylerden de kişinin uzak ve beri olması gerekir. La ilahe illallah'ın şartlarıyla ilgili başlı başına bir sohbete ihtiyaç var. Bununla ilgili belki bir sohbet yapılmıştır. Yahut başka bir sefer, başka bir görüşmemizde bununla ilgili sizlere bizler olur, arkadaşlarımız olur. Bilgi veririz inşallah. Şimdi arkadaşlar, bu girişten sonra cedvelde de programda da belirtildiği gibi La İlahe illallah kelimesini içeren uluhiyet tevhidinde şirk nasıl vuku buluyor? Bununla ilgili örnekler nedir? Size bundan bahsetmek istiyorum. Uluhiyet tevhidinde şirk başlığını atabilirsiniz. Nasıl tarif edebiliriz bunu? Allah'tan başkasının kulluğa hak sahibi olduğuna inanmak. Allah'tan başkasının kulluğa hak sahibi olduğuna inanmak. Yahut Allah'tan başkasına ibadet etmek de diyebiliriz. Evet, her kim Allah ile beraber Allah'tan başkasının da kulluğa hak sahibi olduğuna inanırsa, Allah'tan başkasının Allah gibi ya Allah ile beraber kulluğa hak sahibi olduğuna inanırsa, veya Allah'tan başkasının herhangi bir ibadet çeşitlerinden herhangi bir çeşide hak sahibi olduğuna inanmak uluhiyet tevhidinde şirktir. Bu konuya giren bazı örnekler var. Mesela isimlendirme adı altında buna örnek verebiliriz. Taabbud manasına gelen, kulluk manasına gelen, Allah'tan başkasına, yani kulluk manasına gelen isimlerle kişinin çocuklarını yahut başkasını isimlendirmesi. Mesela Abdurrasul, Abdülhüseyin şeklinde Allah'tan başkasına kulluk ifade eder şekilde kişinin bu isimleri vermesi. Abdurrasul, Resul'ün kulu, peygamberin kulu. Abdülhüseyin, Hüseyin'in kulu. Diyerekten böyle bir şekilde isim verir ve bu isimlerin, peygamberin aleyhissalatü vesselamın yahut Hüseyin'in radıyallahu anh'ın Allah'tan başka kendisine kulluk edilmeye hak sahibi olduğuna inanarak böyle bir ismi verirse.
Hocam veriliyor mu Şialardan bu şey? Duymadın mı?
Sen Pakistan'da falan duymadın mı? Pakistan'da, Afganistan'da bu şekilde tabii. Abdurrasul bu çok meşhur bir isim yani. Abdülhüseyin Şia arasında. Çünkü size belki garip gelebilir. Garip gelmemesi gerekir. Humeyni diyor ki, yani uluhiyette şirk diye bir mefhum yok diyor. Şirk nedir biliyor musunuz diyor. İki tane, yani Rab, iki tane yaratıcı olduğuna inanırsan, bu zaman şirk olur diyor. Bunun dışında bu insanlar şirk kabul etmiyorlar ki. O yüzden buna inanarak, yani o mahlukatın kulluktan onun da bir nasibi, onun da bir payı olduğuna inanarak bu ismi verir. Yahut Allah Resulü'ne Abdurrasul der ve Resul sallallahu aleyhi ve selleme de kulluk yapılacağına dair bir inanç beslersin. Evet, bundan sonra duaya geçebiliriz. Arkadaşlar, yalnız ve yalnız Allah'ın güç yetirebileceği, yalnız ve yalnız Allah'ın kadir olduğu bir meseleyi kişi mahlukattan isterse. Bak, ne dedik? Yalnız ve yalnız Allah'ın güç yetirebileceği. Biraz önceki dersimizde şöyle bir soru soruldu. Şimdi ben mesela yani bir salih birisinden, bir kardeşimden bana dua etmesi için bir talepte bulunabilir miyim dedi. Dedik bunda bir şey yok. Çünkü hazır olan, yaşayan ve karşı karşıya olduğun birisinden bir talepte bulunuyorsun. Bunda bir müşkilat yok. Çünkü bu bir seni duyuyor, iki hayatta. Ama seni duymayan, uzaklarda olan birisine buradan gelip çağrıda bulunursan, seni duyduğu inancıyla böyle bir talepte bulunursan veya ölmüş birisinden onun seni duyduğu veya senin gibi ona nida eden insanların seslerinin hepsini duyduğu inancıyla bunu ondan talep edersen şirk budur. Ama insanın yapabileceği bir şeyi insandan talep etmende hiçbir şey yoktur. Evet. Dolayısıyla yalnız ve yalnız Allah'ın güç ve kuvvet getirebileceği bir şeyi senin insanlardan talep etmen, istemen verir ki o insan hayatta da olsa, ölü de olsa, peygamber de olsa, melek de olsa veya bir cin de olsa caiz değil. Bunun ismi şirk. Mesela hastasına şifa talebi. Yani şimdi şifa, biz doktora gittiğimiz zaman, hastaneye gittiğimiz zaman neye binaen gidiyoruz? Hadise binaen gidiyoruz. Ey ibadallah, tedavi ol. Ey Allah'ın kulları, tedavi olun. Hiçbir hastalık yoktur ki Allah onun hakkında bir deva, bir ilaç indirmiş olmasın. Bunu bilen bilmiştir, bilmeyen de bundan cahil kalmıştır der Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Dolayısıyla şifanın talebi için doktora gitmek, hastaneye gitmek, ilaç talebinde bulunmakta bir beis yok. Fakat bunların hepsine vasıta ve araçtır şekliyle bakmamız gerekir. Değil mi? Bunlar vasıtadır. Asıl bu vasıtaları halk eden, yaratan Yüce Rabbimizdir. Dolayısıyla asıl şafi, asıl şifa veren Yüce Rabbimizdir. Diğer araçlar, vesileler, doktorlar, hastaneler, ilaçlar bunlar nedir? Bunlar vasıta ve vesiledir. Sen ilaçlar istemiyorsun bunu. Sen Rabbim diyorsun, bu ilacı benim için, benim şifam için vesile kıl diyorsun. Yoksa hani diyorlar ya, işte hastaneye yetiştirseydik, şöyle olsaydı böyle kurtulacaktı. Ya öbür taraftan bakıyorsun, mesela Amerika'nın en büyük, en lüks, en gelişmiş, bütün profların bulunduğu büyük bir hastanede, üzerinde onlarca doktorun bulunduğu, en son gelişmiş cihazların, icat edilmiş cihazların bulunduğu bir odada, etrafında doktorların da olmasına rağmen onca insan can veriyor. Demek ki doktorların elinde bir şey yok. Değil mi? Doktorların elinde bir şey yok. Doktorlar da vesile olduklarını çok iyi biliyorlar. O bakımdan yani yalnız ve yalnız Allah'ın şifa, Allah'tan şifanın isteneceğini bilmesine rağmen Allah'tan değil de bir başkasından şifa talebinde bulunur. Düşmanına karşı yardım talep eder. Ya içine bulunduğu sıkıntıdan kurtulmak için yardım ister Allah'tan gayrısından. Ki o kişinin bu sıkıntıyı giderecek güç ve kuvveti yoktur. Veyahut sığınma talebinde bulunur. Yalnız ve yalnız Allah'ın güç ve kuvvet getireceği bir meseleyi Allah'tan başkasından isterse bu büyük şirktir. İnsanı İslam ümmetinden, İslam milletinden dışarı çıkartır arkadaşlar. Çünkü Allah'a has olan, Allah'ın hakkı olan bir ibadeti Allah'tan başkasına yapmıştır. Bu da şirktir, Allah'a ortak koşmuştur. Bu ibadetiyle, bu talebiyle. Dolayısıyla ölü birisine dua etmek, gayipte olan, seni duymayan birisini çağırmak, ve o kişinin senin sesini duyduğuna inanman yahut o ölmüş olan kişinin yahut o uzakta olan şeyhin senin halini ve durumunu bildiğini zannetmen, inanman, bunların hepsi büyük şirktir. Bu çağrılan kişi peygamber de olsa, sadık kişi de olsa değişmez. Çünkü yalnız ve yalnız Allah'ın yapabileceği bir iş, yalnız ve yalnız Allah'ın duyacağı, ki Allah'a yapılması gereken bir ibadeti sen mahlukata yapmışsındır. Burada bunu bu şekilde yaptığından dolayı Allah'a onu ortak koşuyorsun bu şekilde icra ettiğin zaman. Çünkü o kişinin bütün sesleri işittiğine burada bir inanç var. Çünkü bütün sesleri işiten, bütün sesleri ihata eden Allah'tan başkası değildir. Ve yine kişinin dua esnasında kendi ile Allah arasına vasıtalar koyması. Dua esnasında. Vasıtalar koyması. Ve dua ettiği zaman eğer vasıtalar olmaz ise Allah'a bunun ulaşmayacağı inancında olması. Yani Allah'a duanın ulaşabilmesi için arada muhakkak bir vasıtanın, bir aracının bulunacağına inanmak. Direkt dua ettiğinde bunun Allah'a ulaşmadığı inancında olmak. Dolayısıyla Allah ile kulun arasına muhakkak suretle bir vasıtanın gireceğine inanmak, bunlar şirki olan vasıtadır. Şirki olan şefaat çeşididir. Dolayısıyla bu tür ameller insanı İslam dininin dışına çıkartır. Arkadaşlar bu vasıta edinme, şefaatçılar edinme, Arapların şirkinin temelini oluşturan meseleler. Mesela onlar ellerinde bulunan yahut yaptıkları o timsaller, o putların kendilerini Allah'a yaklaştırdığını zannederlerdi. Onların şefaati ile Allah'a ulaştıklarını zannederlerdi. Hatta ayet-i kerimeye de geldiği gibi onlara biz sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derlerdi. Dolayısıyla her kim Allah ile kendisi arasına, Allah ile mahlukat arasına bir vasıta koyar, bir şefaatçi koyar ve bunu insanların bir krala ulaşması gibi buna mukayese eder ise, bununla karşılaştırırsa, yani bir yöneticiye nasıl insan direkt kendisi gidip ulaşamıyor, muhakkak surette arada işte bakan olması gerekiyor, sekreter olması gerekiyor, seni tanıyan birisinin işte seni ona ulaştırması gerekiyor gibi, böyle bir şeyi de bununla mukayese ederek bir krala, bir sultana, bir idareciye yaklaşabilmek için nasıl vasıtaya ihtiyaç duyuyorsan, Allah'a ulaşmak için de böyle bir vasıtaya böyle bir vasıtaya ihtiyacın var şeklinde bir karşılaştırma, bir kıyas yapılır ise bu şirkin daniskasıdır arkadaşlar. Burada şirkin yine önemli ibadet meselelerine nasıl vuku bulduğuna dair bazı örnekler verelim. Vaktimiz de az kaldı. Mesela korku da şirk. Korku da şirk. Şimdi asıl korkmamız gereken Yüce Rabbimiz. İbadetin aslı bu. Yani korkmayla birlikte aynı zamanda sevmemiz de gerekiyor. Yüceltmemiz de gerekiyor. Boyun da eğmemiz gerekiyor. Bunların da bunlarla beraber olan bir korku, zilletin, boyun eğmenin, yüceltmenin ve sevmeyle beraber bir korku ile Allah'tan korkmamız gerekiyor. Bu ne dedik? İbadetin aslı ve farz olan bir korku. Ama diğer taraftan tabii korku var. Mesela kişinin yırtıcı hayvanlardan korkması, kişinin düşmandan korkması. Musa Aleyhisselam kıssasında olduğu gibi Kasas suresi 21 nolu ayette فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ gözetleyerek o şehirden çıktı der Musa Aleyhisselam. Çünkü hata ile birisini o kendisine inanan bir mümine saldıran mütecaviz birisine bir yumruk vurup karşıdaki insan ölür ve daha sonra İsa Aleyhisselam'a karşı toplanırlar. Ona bir zarar verecekler. Dolayısıyla gözetleyerek, korkarak o şehirden çıkar. Yani böyle bir korku, yani düşmandan olan, tabi olan bir korku, bizim içimizde olan, yani içimizde olan, nefislerimizde olan böyle bir korku, tabi bir korkudur. Bunun akideye ters bir tarafı yoktur. Şirki korku ne zaman arkadaşlar? Yine sevgiyle, itaat ederek, yücelterek bunlarla beraber bir mahlukattan korkma. Bir yaratılmışlardan, bir yaratılmış birisinden korkma. Ama neyle beraber? Beraberinde sevgi olacak, beraberinde yüceltme olacak, beraberinde itaat olacak. Böyle bir korku mahlukattan, yaratılmıştan olduğu zaman, yani bir puttan korkma, bir heykelden korkma, bir türbeden korkma, şeyhten korkma, cinden korkma, yücelterek, tazim ederek, itaat ederek, yani ona bir işte zarar verecek korkusu, çarpacak, bak böyle şey tarikattan çıkarsın, bak şeyh çarpar. Yahut bu türbe işte yatır çarpar şeklinde, yani o kişinin gücüyle ve kuvvetiyle onun üzerinde müessir olacağına inanmak. Yahut bir hastalık getireceğine, bir afet getireceğine, malına, mülküne bir afet getireceğine, yahut içinde bulunduğu, üzerinde olduğu bir nimet dolayısıyla kendisinden alınacağı korkusu eğer tarikattan çıkarsın. Bunlar hepsi büyük şirkti. Çünkü korku ibadetini Allah'tan gayrısına sarf etmektir arkadaşlar. Çünkü faydanın ve zararın Allah'tan başkasından geldiğine de inanç vardır burada. Fayda ve zararın Allah'tan başkasından geldiğine de inanç vardır. Bütün insanlar ve cinler toplansa deseler ki sana fayda vereceğiz, Allah yazmadıysa olmaz. Bütün insanlar ve cinler toplansa sana zarar vereceğiz deseler, Allah takdir etmediyse hiç kimse bunu başaramaz. Bununla ilgili sahih bir rivayet var. Albani'nin fıkhı sirede hasen olarak işaretlediği bir rivayet var. İbn Abbas radıyallahu anhu Zaman İbn-i Salebe şeyinde, o hadisesinde kavmine gittiğinden bahseder. Gelmiştir İslam, İslam'a girmiştir. Müslüman olarak kavmine dönünce Lat ve Uzza putları hakkında ileri geri konuşur, tenkit eder. Ne kadar da kötüdür bunlar deyince kavmi onu korkuturlar. Sus derler. Abraş, delilik ve cüzzam hastalığından kork derler. O da der ki ne oluyor size? Yazıklar olsun der. Onların ne zararı vardır ne de faydası vardır. Onların ne zararı vardır ne de faydası var. Yani putlar ne yapabilirler? Ne yapabilirler bana? Allah varken, benim vekilim Allah'ken putlar bana ne yapabilir? Dolayısıyla yalnız evet, yalnız Allah'ın güç yetirebileceği bir hususta kişinin Allah'tan başkasından korkmasına biz ne diyoruz? Korkuda evet şirk diyoruz. İnsanı İslam milletinden çıkartan şirk diyoruz. Sevgi de aynı şekilde arkadaşlar. Peki sevgide şirk nasıl vuku buluyor? Bir farz olan sevgi var. Allah'ın sevgisi, Resulünün sevgisi, Allah ve Resulünün sevdiklerini sevmek, dini sevmek, ibadetleri sevmek, Müslümanları sevmek. Bu farz ve vacip olan sevgi. Bir de mubah olan tabii bir sevgi var. Kişinin çocuğunu sevmesi var. İnsanın arkadaşını sevmesi var. Malını sevmesi var. Sahip olduklarını sevmesi var. Ama bu sevgide bir şart var. O da boyun eğme, zillet ve yüceltme derecesine götürmemesi gerekir. Allah ve Resulünü sevme derecesine de götürmemesi gerekir. O seviyeye götürmemesi gerekir. Peki şirki olan sevgi nedir? Yani yine boyun eğerek, bununla beraber boyun eğerek, yücelterek bir mahlukatın sevilmesi. Ki belki bu kadın ve erkek arasında iki karşı cins arasında aşk suretiyle kendini gösterebilir. Der ki yani seni o kadar seviyorum ki kalbimde senden başka hiç kimse için yer yoktur. Kalbimde senden başka hiç kimse için yer yoktur. Yani Allah için bile yer kalmamıştır.
Ama hocam oradan kasıt yani başka bir insanı kastetmiyor mu? İnsan olarak da erkekse bu bayanı kastetmiyor, bayansı erkeği.
Tamam, onlar işte birbirlerini kastediyorlar. Bu Allah kastedilmiyor burada. Burada bir mahluk kastediliyor.
Evet.
Erkek kadını, kadın da erkeği kastediyor. Seni o kadar seviyorum ki diyor, kalbimde senden başkası için hati surette hiçbir yer yok diyor. Anladın mı?
Hocam lafız olarak hani doğru lafız olarak bu hoş bir lafız değil. Çünkü Allah sevgisi ve peygamber sevgisi daha fazla olması lazım. Lakin onun hani kastettiği şey değil mi? Erkekse bu senden başka kadına benim kalbimde yani.
Tabii hayır bu eğer yani o kişinin kastettiğine bağlı.
Çünkü
muhakkak kastettiğine bağlı. Fakat yani orada sen diyorsun yani bu mübalağa karşı tarafı yani ne kadar çok sevdiğini beyan etmek, ispat etmek için mübalağalı söylenmiş bir söz diyorsun. Yani mübalağa varsa o başka. Fakat yani burada maşuk, aşk olduğu kişinin rızasını Allah'ın rızasının önüne geçiriyor ise, Allah'ın rızasından o kalp tamamen hali ise, boş ise, Resulullah'ın sevgisinden boş ise, İslam ve Müslümanların sevgisinden boş ise, yalnız ve yalnız o aşık olduğu insanın sevgisi var ise, onun uğruna her şeyi yapmaya hazır ise,
bazen de böyle duyuluyor mesela bir yeğen mesela bir kıza aşık oluyor. O kızla evlenemeyince de kendisi öyle bir bunalıma giriyor, kendisine
intihar da edebiliyor. Tabii. İbn-i Kayyum bu hususta çok güzel sözleri var. Cevab-ı Kafi kitabı bilmiyorum tercüme edildi mi? Evet. Dolayısıyla böyle olduğu zaman da İbn-i Kayyum yani artık aşık olduğu insandan başkası için kalbinde hiçbir cüz kalmamıştır. O aşık olduğu kişi kalbini tamamen istila etmiştir. Ve dolayısıyla her türlü yönüyle de aşık olduğu o insanın kulu ve kölesi olurlar. Evet, kulu ve kölesi olurlar. Ayette de geldi gibi insanlardan bazıları Allah'tan başkasını Allah'a denk ilahlar edinirler. Allah'ı sever gibi severlerler. Şimdi bak Allah'ı sever gibi sevmek şirk. Peki ya Allah'tan daha fazla severse? Ne olur?
Daniskası mı?
Yok. Daha da daniskası var. Şimdi Allah'tan daha fazla severse o zaman halisi düşünün. Peki şimdi Allah'ı seviyor ama bunu Allah'tan daha fazla seviyor. Peki Allah'ı hiç sevmeyip bunu efendime söyleyeyim severse ne olacak? Şimdi burada Allah sevgisi olmasına rağmen bak denk ve eşit tut bile yine şirk olarak Allah'tan daha fazla severse o daha galis oluyor. Peki Allah'ı hiç sevmeyip yalnız bunu severse ne olacak? Ha? Ümit etmede şirk bunlar yalnız ve yalnız yani korku, sevgi ve ümidin Allah'a sarf edilmesi gereken ibadetin temeli bunlar. Yani biz Rabbimizi severken korkarak, severek, ümit ederek Rabbimize ibadet ediyoruz. Bunlar ibadetin temelleri. Dolayısıyla raca dediğimiz ümitte şirk koşmak nasıl oluyor? Yalnız ve yalnız Allah'ın güç yetirebileceği bir işi mahlukattan beklerse, umarsa şirk koşmuş olur. Mesela mahlukattan birisinin kendisine bir çocuk bahşedeceği ümidinde olmak. Ki bu tarikatlarda maalesef çokça gündeme gelir. Yahut Allah'tan başkasının o mahlukatın gücüyle, kuvvetiyle, iradesiyle ona şifa vereceğine inanması. Bunların hepsi böyle bir ümit, böyle bir beklenti nedir? Allah'a şirk koşmak. Çünkü ümit ibadetinin yalnız ve yalnız Allah'a beslenmesidir.
Ümitin içinde küçük ve büyük şey olur var. Allah'ın üstünde ümit etmiyorsun. Tek bir değil birisine ümit ediyorsun. Ya da diyorsun Allah'a ümit ediyorsun ama bu değişik birisine diyorsun da vesile oluyor gibi.
Bir daha söyleyeyim.
Allah'a ümit ediyorsun ama bizim değişik birisi bizim vesile oluyor.
Ha, insanların yapabileceği bakın insanların yapabileceği şeyleri insanlardan talep ediyorsun. Bunda bir beis yok. Mesela Rabbimiz kitabında buna ne yapıyor? Buna dair emri var. Ve taavenu alel birri ve takva. İyilik ve takva üzerinde yardımlaşıyorsun. Yani kim kardeşine yardım edebiliyorsa etsin der Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani insanların güç ve kuvvetleri çerçevesinde bunu insandan talep etmek bir beis yok. Ama onun gücü ve kuvveti yetmediği işleri ondan bekleme. Anlatabildim mi? Ondan ümit etme.
Mesela hocam kişi çok hasta ve doktora diyor. Doktor bey son ümidimiz sizsiniz. Bahtı bir söz söylüyor.
Tabii. Eğer kalben de bunu bu şekilde yani doktorun gücüyle, kuvvetiyle, iradesiyle bunu yapabileceğine inanıyor ise, böyle bir ümidi varsa ki bu ümidin yani bu ibadet değil mi? Bunun Allah'tan beklenmesi gerekir. Bunu Allah'a beslemesi gerekir.
Peki, hocam burada peki Allah'a olan ümitle aynı seviyede olup yine şirk oluyor mu kişi?
Tabii. Yani,
bunu cahiller
tabii o zaman söylüyor. Aynı seviyede olursa da yine şirk olur. Çünkü ortak koşmuş olur. Ortak koşmak. Denk. Şirkin tarifini verdi. Denk tutma. Eş tutma. Benzer tutma. Aynı seviyede. Aynı seviyeye yapalım.
Yani o batıl sözler dolayı doktor Meşrut'un ümidini sizsiniz. Artık her yere götürüp olmadı. Şimdi kişi bunu söyleyince artık bilmiyorum kalbinden ne getiriyor da söz olarak batıl sonuçta.
Tabii. Söz olarak batıl. Yani mesela aynı Abdülhüseyin, Abdülbasur şekliyle çocukların isimlendirilmesi gibi. Eğer bu şekilde isimlendirir fakat Allah'tan, Allah Resulü'nden, Hüseyin'den Hüseyin hakkında böyle bir şeye sahip olmazsa o kişi, böyle bir inanca sahip olmazsa bu batıl bir söz kullanılmaması gerekir. Haram. Ama yani uluhiyet sıfatlarını yahut rubiyet sıfatlarını Allah Resulüne verir yahut Hüseyin'e verirse radıyallahu anh'ya bu şirktir. Büyük şirktir.
İki sorum var inşallah. Şimdi nasıl olur diyelim birisi hiç ümidi yok. Yani Allah Subhanahu ve Teala yapabileceğine inanıyor ama yapmayacaktır diye düşünüyor. Başkasından ama bir şey beklemiyor.
Yani nasıl? O da kötü çünkü yani Allah'tan ümidi kesmemek gerekiyor. Yani Allah'tan ümidi kesen insanlar mümin vasfı ile vasıflandırılmıyor. O bakımdan kişinin her zaman ümit var olması gerekiyor. Bu ibadettir arkadaşlar. Ümitli olmak ibadettir. Yani Allah'ın senin yaptığın ibadetlerini kabul edip seni cennete koyarak günahlarını affetmesini ümit etmek gerekir. Bu ibadettir. Bunu Allah'tan başkasından bekleyemezsin. Yalnız Allah'tan beklersin. Diğer taraftan günahlarının affı için ondan sonra Rabbinden yani yine ümit var olmaz. Günahlarına karşı tövbe etmişindir. Rabbim dersin benim günahlarımı bağışlayacaktır. Böyle bir ümit yani yine ibadet olan bir ümit, farz olan bir ümit, olması gereken bir beklenti. Ama bir taraftan geliyorsun günahların içine darp olmuşsun. Hiçbir ibadette de bulunmuyorsun. Ondan sonra yani diyorsun Rabbim beni affet. Bu yalancı bir ümit. Yani buna ilim ehli yani kötülenen bir şekilde bakıyor. Diyorlar ki böyle bir yani ümit talebi doğru değildir diyorlar. Çünkü senin de bir şeyler yapman gerekir ki ona karşı Rabbinden bir şeyler beklemen, bir şeyler bekliyorsun değil mi? Yani yaptığın iyiliklerin de muhakkak olması gerekiyor. Yoksa her türlü melaneti yapıyorsun, her türlü günaha işliyorsun. Sonra sen bir adım atmadan Rabbinin sana gelmesini istiyorsun. Evet arkadaşlar. Efendim.
Hocam duada şirk olayında bir sorun olacaktı. Bildiğim kadarıyla bir tane olay var. Ne kadar hadise dayanıyorsa bilemeyeceğim. Duadan evvel ve duadan sonra salavat getirme olayı.
Sabit bu hadislerde sabit.
Evet. Bu konuma girmiyor.
Yok. Burada salat ve selam getiriyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta.
Yok ben duydum bazıları tehdit ediyor yani duada ona acılı misali filan.
Yok böyle bir şey yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acele etti diyor. Salat ve selam getirmeden ve Allah'a hamd etmeden başlanılan dua için Allah Resulü acele etti diyor. Bu duanın azadı. Allah Resulü'nü burada aracı koymak diye bir şey yok. Biz salat ve selam getirerek Rabbimize yaklaşıyoruz değil mi? Salat ve selam getirerek Rabbimize yaklaşıyoruz. Ve kim salat ve selam getirirse Allah Resulü'nü, Allah da onu aynı şekilde değil mi? Salat ve selam. Evet.
Bir sorun olacak. Bir de Allah'tan isteme ve o da ümit hakkında, ümit etken hakkında. Şimdi kişi hasta olduğu zaman, mesela hararet olduğu zaman icabında inliyor ve kimisi annesi, annesinin ismini ve anne anne diye inliyor, kimisi baba diye inliyor.
Tamam, tamam.
Bunda tabii ki o kişiden ona şifa vereceğini ümit etmiyor. Ama geleneksel bir şey. Eğer
yani diyor anacım olsa da şu an başımda yanımda olsa da başımı okşasa gibilerden.
İnsan teselli buluyor o zaman. Yani bu nasıl? Yani okuruma giriyor mu girmiyor mu?
Ya tabii bu hususta bunu söyleyen kişinin niyeti ve kalbinden geçirdiği çok önemli. Anlatabildim mi? Ama benim bildiğim kadarıyla güzel bir konuya işaret ettim. Benim bildiğim kadarıyla yani bunu söyleyen insanlar senin de dediğin gibi karşı taraftan bir beklenti içerisinde değil, sesini duyup nidasının karşı tarafından işitildiği inancı da yok. Dolayısıyla işte yetişip gelsin de halime bir derman bulsun şeklinde. Bu böyle her zaman sanki yani ufak bir çocuğun düştüğü zaman ya mahalledeki çocuklar tarafından kendisine sopa atıldığı zaman anne baba gibi sanki bağırmasına, onları çağırmasına benziyor.
Evet, evet.
Allah'a emanet.